السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Geçen günlerde adamın birisi bana küçük bir video gösterdi. Afrikalı bir molla yaşlı kimselere Kur'an okutmaktaydı. Ve en küçük hata üzerine onları döverek çok döverdi. Aşırı derecede. Şimdi bir insanın dili Arapça olmasa, sonra yaşlı olursa, 17-18'i geçerse yahut ondan daha fazla olursa, o nasıl kariler gibi doğru Kur'an okuyabilir? Neticesi şu olur: insanlar Kur'an okumaktan kaçarlar ve sebep bu sebeptir ki Müslümanlardan birçoğu Kur'an-ı Kerim okumasını dahi okuyamazlar. Gayri Arap olanlar. Onun için eğer Kur'an okutmak istiyorsanız öyle bir şekilde okutmalısınız ki istek ve sevgi doğsun. Geçen günlerde Japon bir kadın burada yaşayan benimle mülakat yapmaya geldi. Biat etti. Belli bir müddet önce bana anlattı. Dedi ki 3 senede Allah-u Teala'nın lütfuyla Kur'an-ı Kerim'i tamamlamıştır, okumamıştır bütünüyle. Ve bana da okumak istiyordu. Tamam dedim, oku dedim. O bayan Ayet-el Kursi'yi okudu. Öyle bir sevgili bir şekilde ki ben hayret ettim. Asıl şudur. Kur'an-ı Kerim'e karşı sevgi olsun. İnsan ona dalarak onu okusun. Yalnız gösteriş için kariler gibi ses çıkarmak gaye değildir. Yüce Rabbimiz tertil ile Kur'an okumamızı emretmiştir. Dura dura ve en güzel telaffuz nasıl eda edilebilirse eda ederek okunsun. Eğer biz dersek ki biz Araplar gibi kelimeleri eda edebiliyoruz dersek bu zordur. Bazı harfleri tam olarak eda etmek gayri Arap onu yapamaz. İlla ki Araplar larda insan yetişmiş olsa. Japon kavmidir mesela. onlar dahi bazı harfleri eda edemez. H ile H arasındaki fark edemez. Yahut H dahi eda ediyor da H sesi daha fazla çıkıyordu H yerine. Bu Japon bayandan duyarak ben şöyle bir etki bende uyandı. Eğer bütün Almanlar Japonlar değil ise de onların çoğu bu bayan gibi öyleler olacak ki onlar için bazı harfleri eda etmek zor olacak. Ancak asıl Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamını sevmemizdir, sevgidir onun. Mümkün olduğu kadar onu doğru bir şekilde eda etmeye çalışmak lazım. Yalnız kari olmak yeterli değil. Gösteriş için yarışlara girmek yeterli değil. O maksat değildir. Yüce Allah ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dahi Hazreti Bilal radıyallahu anh'ın eşhedü yerine ashedü demesi üzerine sevgi gözüyle bakarlardı ona. Hiçbir kari yahut hiçbir Arap ona mukabele edemez. Ona karşı koyamaz. Onunla yarışamaz. Onun için cemaat arasında gayrimüslimler arasından cemaate katılanlar dahi vardır. İslamiyet'i kabul ederek. Müslümanların çoğu söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim okuyamaz. Afrika'da birçok öyle zamanlar olur. Bizim müballiklerimiz yeniden Kur'an-ı Kerim okutma gereklidir ve baştan kaide yani ABC'den başlatmaları gerekiyor. Bunlara da Kur'an okutacağız. Onun için Kur'an-ı Kerim okutan hocaların öyle bir şekilde okutmaları lazım. Ki Kur'an-ı Kerim okumanın zevki uyansın. Yüce Rabbimiz o bayana dahi ecir versin, Pakistanlı bayana, ki o Japon bayanı na Kur'an-ı Kerim okutmakla kalmayıp zannediyorum Kur'an-ı Kerim sevgisini dahi uyandırdı onun kalbinde. Asıl kari gibi kiraat değildir. Ve şunu düşünmememiz lazım. Böyle kelimeler eda edilmezse Kur'an-ı Kerim'i terk edelim. Hayır, Kur'an-ı Kerim okuma gereklidir. Onu daha iyi bir şekilde okumamız lazım. Fakat bazı kelimeleri biz o harfleri eda edemiyoruz ya da zordur diyerek Kur'an-ı Kerim'i okumaktan kaçmamalıyız. Her ahmedi her gün Kur'an-ı Kerim'e dikkat etme, Kur'an-ı Kerim'i okumaya dikkat etmeli. Çaba mutlaka sarf etmeliyiz ki asla ne kadar yakın biz olabilirsek ve kolay bir şekilde harfleri eda edebilirsek onu yapalım. Ve onda iyilik yaratmaya çalışalım. Hazreti Musleh Mevud radıyallahu anh bir yerde şöyle der ki bu çaba biz kari gibi her kelimeyi, her harfi eda edelim bu doğru değil. Çünkü bunun gücü Yüce Allah bize vermemiştir gayri Araplara. Diyor ki, der ki benim merhume hanım Ümmü Tahir beyan ederdi. Onun babası Kur'an okumayı ve okutmayı çok severdi. Erkek çocuklarına Kur'an okutmak için hocalar tutmuştu çocuklarına okutmak için. Ve kıza Kur'an okutmak için dahi aynı hocaya vermişti. Ümmü Tahir anlatır, hocası çok deverdi ve bizim parmaklar arasına bir ağaç dalını koyardı yahut kurşun kalemi sokardı ve onu sıkardı üzerinden, döverdi. Sebep şuydu, biz doğru bir şekilde telaffuz niye eda edemiyoruz? Biz Pencabçaların lehçesi öyledir, Pencabilerin. Biz Araplar gibi Arapça harflerini eda edemeyiz, Araplar gibi. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh bir Arap'ın olayını dahi bahsetmiş. Ben geçen hutbemde de ondan bahsetmiş bulunuyorum. Hazreti Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam ile mülakat yapmaya geldi, görüşmeye. Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam 2-3 defa Vaad kelimesini okudu. Dedi ki Arap, siz nasıl Mesih'e mevud olabilirsiniz? Siz Vaad kelimesini dahi beyan edemiyorsunuz. O Arap boş bir harekette bulunmuştu. Her ülkenin kendi lehçesi olur. Araplar kendileri derler ki biz natekin bir vaadız. Hindistanlılar onu öyle okuyamadılar. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh der ki Hindistanlılar onu ya duad okuyacaklar ya da zuad şeklinde okurlar. Fakat bunun mahraçları çıkış sesi başkadır. Araplar kendileri derler ki biz duadı iyi bir şekilde beyan edenleriz ve hiç kimseye bizden başka onu doğru bir şekilde eda edemez. O zaman itiraz etmenin anlamı nedir? Arap Ahmedilerin dahi şunu gözlerinin önünde bulundurmaları lazım. Genellikle onların çoğu bunu anlarlar. Fakat bazılarının tabiatında biraz kibir olur. Bir Pakistanlı bir bayan bir Arapla evlidir. O dahi ses çıkararak der ki ben doğru bir şekilde telaffuz ettim o harfi. Halbuki o da doğru olmuyor. Eğer o zuada kadar olsaydı belki beni bir şey söylemem gerek yoktu. Fakat ben öğrendim. Bazı meclislerde istihza şeklinde bu söz söyler. Bazı harflerin eda edilişini yapamazlar. Kur'an'ı okuyamazlar. Arapça kelimelerini doğru bir şekilde telaffuz edemezler. Ve Araplar onlarla alay ederler. Ben anlamıyorum. Araplardan her birisi böyle olacak. Herkes alay edecek diye. Hayır. Belki de bunun evlendiği Araplar belki alay eder olabilirler. Fakat İslamiyet'te her kavmin kalbini fethederek onlara Allah kelamı ile aşina yaptırmakla kalmayıp onu okumak için onların kalbinde sevgi yaratmalıyız. Ve her birinin lehçesi başkadır. Her birisi Kur'an-ı Kerim'in sevgisinden dolayı onu en güzel bir şekilde okumaya çalışır. Ve çalışmalıdır da. Ve tertil mutlaka gözlerimizin önünde olmalı. Ve bu konuda yeni Müslümanlara yardım edebilenler onlara yardım etmelidirler. Doğru bir şekilde okuyanlar. Fakat alay etmeye izin yoktur. Onun için eğer doğru bir telaffuzu biliyorlarsa yine bunu gözlerinin önünde bulundurmalılar. Değişik kavimler, değişik insanlar var. Her birinin lehçesi başkadır. Ve her harfin, Arapça harfin harfi tam olarak telaffuz herkes eda edemez. Şimdi ben Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh ile alakalı olarak bazı olaylardan bahsediyorum. Der ki bir mesele vardı. Müslümanların örneği hakkında, onların durumun hakkında beyan ediyor bir örnekle. Adamın birisi korkak idi. Vahmiye kapıldı. Çok cesur oldu. Cesurum diye. Eski zamanlarda bir revaç vardı. Cesurlar ve pehlivanlar kendi karakterlerinin konusuna göre bir orada bir iz yazdırırlardı. Burada da o da bir adamın birisine gitti. Ne yaptırmak istiyorsun dedi. Ben bir arslan yaptırmak istiyorum. Arslan yapmak istediği zaman onun tatu derler İngilizce'de. Arslan yapmaya başladı. Fakat zannediyordu ki ben çok cesurum. Sancı vardı. Sordu. Ne yapıyorsun? Ben arslan yapacağım. Arslanın hangi kısmını ben onun kuyruğunu yapacağım. Kuyruğu olmazsa acaba arslan arslan olmaz mı? Tamam, arslan olur. O zaman onun kuyruğunu bırak. Başka iş yap. Sonra tekrar iğne vurdu. Ne yapıyorsun şimdi? Dedi ki ben şimdi onun sağ kolunu yapacağım. Adama dedi ki eğer arslanın sağ eli kesilirse arslan olmaz mı? Dedi ki arslan olur, onu da bırak dedi. Böyle bir şekilde sol kol yaptırmak istiyordu. Bu da kalsın dedi. Bunun dışında arslan olmaz mı? Sonra bacak yapmak istedi. Hayır dedi. Sonunda tatu yapan dedi ki ne, sen büyük cesursun. Niye iş yapmıyorsun? Tatu yapan dedi ki şimdi bir şey kalmadı. Ben ne yapayım? Hazreti Müslim radıyallahu anh der ki İslamiyet ile bugün aynı davranış vardır. İslamiyet'e karşı özellikle Müslüman ulemalar ve liderlerin görevi budur. Gövde ve naralar, sloganlar çok atarlar ve amel yoktur. Diğerlere nasihat ederler ve onun İslamiyet ile zerre kadar alakası olmaz. Bunu da bırak, onu da bırak. Kendileri için her şey bıraktırırlar. Bununla alakalı olarak başka bir örnek verir. Bizim büyük babamız Hazreti Mir Nasır Nevap derdi ki küçük yaşta ben çok yaramazdım. Bir nardın torunuydu. Delhi'de yaşayan birisiydi. Orada mangolar olur. Derdi ki benim annem ve babam ve kardeşlerim mango zamanında mango yerlerdi. Ben tatlı mangoyu ayırırdım. Bu ekşidir diye. Ve diğer mangoları yedim onlarla birlikte. Mutlaka bu ekşidir derdim. Tadarak ve o halbuki o tatlı olurdu. Sonra bitirince ben bu ekşi mangoyu yerim derdim ve bütün mangoları yerdim. Bir gün benim abim daha sonra bir dardın yerine geçti. Dedi ki ben de doymadım. Ben de bugün bu mangolardan ekşi mangolardan yiyeceğim. Ben dedim ki sen yeme. Fakat o yedi. Sonunda tadına baktı. Dedi ki bunlar çok tatlıdır. Sen boşu boşuna ekşi derdin. Nasıl o mangoları ayırırdı ve diğerleriyle birlikte yerdi. Ve daha sonra ekşi diyerek onları dahi yerdi. Müslim Mevdu radıyallahu anh diyor ki bugünkü Müslümanların durumu bugün aynen böyledir. Onlar derler ki İslam şeriyeti yürürlüğe konsun. Onların eğer böyle bir durum olursa durumları o zaman İslamiyet'i bilmeyenlerin durumu nasıl olacak? İslamiyet'in şeriyetini yürürlüğe koyanlar da aynı şekilde davranırlar. Aldatırlar. Kendileri için ayırırlar. Bu çocukluk devriydi. Fakat burada devresi. Burada bilerek yanlış sözler söylenir. Müslim odalarına diyor ki İslamiyet'i bilmeyenler o zaman hiçbir şey bırakmayacaklar. Her şeyi yiyecekler, ister haram dahi olsa. Bugünlerde dahi ulemalar cevaz yaratarak bu gibi aldatırlar ve biz onu görüyoruz. İslamiyet için bu büyük bir eziyet verici bir konudur. Ve bu ulemalar yüzünden diğerler de dahi İslamiyet adı altında yağma vardır. Değişik kuruluşlar vardır bu ulemalardan dolayı. Onlar zulüm yaparlar her konuda. Yüce Allah Müslümanlara merhamet eylesin. Sonra şuna dikkat çekerek ki nasıl biz durumlarımızı düzelterek kendi imanımızı kuvvetlendirmeliyiz ve yüce Allah ile alaka kurmalıyız. Bundan bahsederken Hazreti Müslim radıyallahu anh dedi ki, cemaate nasihat ederek, eğer sizler takva ve taharet yaratırsanız kalbinizde ve zikri ilahiye alışırsanız ve teheccüd ve salavat okumaya devam ederseniz, yüce Allah şüphesiz sizlere dahi doğru rüya gösterecek, keşifler gösterecek ve ilham indirecek size. Ve asıl mucize budur ki insan kendi zatında onu görür. Şüphesiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın mucizeleri çoktur. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın mucizeleri çoktur, büyüktür. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mucizeleri dahi çok büyüktür. Fakat insanın kendi zatına gelince onun için en büyük mucize kendi zatında gördüğü mucize olur. Bugünlerde de insanlar sorarlar. Bunun için Yüce Allah ile alaka yaratma gereklidir. Eğer mucize görmek istiyorsanız imanda çoğalma ve kişisel örneğini vererek Hazret Sahibzade Abdüllatif radıyallahu anh'dan bahseder. Hazret Sahibzade Abdüllatif Şehir radıyallahu anh'ın Ahmedi olduktan sonra bir müddet Kadiyan'da kaldı. Ondan sonra geri döndü. Ve oradaki vali kendisini çağırdı ve dedi ki tövbe et. Dedi ki ben nasıl tövbe edeyim? Ben Kadiyan'dan çıktığım zaman o zaman ben rüya gördüydüm. Bana benim elimde kelepçeler vardı. Onun için Allah-u Teala bana söylediydi. Kelepçe mutlaka vurulacak senin ellerine. Ben o kelepçeleri nasıl uzaklaştırayım? Bu kelepçeler benim elimde olmalı. Ki benim Rabbimin sözü gerçekleşsin. Şimdi bakın. O kesinlikle buna inandı. Çünkü kendisi bir rüya gördüydü. Aynı şekilde birisinin bilgisi ne kadar az olursa olsun, eğer bir rüya görürse, o zaman korkaklıktan dolayı onu gizlerse, o zaman o başka. Yoksa kendi rüyasına kesinlikle inanır. İster yalan dahi olursa o rüya. Onun için eğer insanın imanı kuvvetli olursa ve Allah ile alakası olursa, o zaman insan dünyalı maddi insanlardan korkmaz. Onun başka bir örneğini vererek Hazreti Müslim radıyallahu anh dedi ki Hazreti Sufi Ahmet Can radıyallahu anh Ludhianvi büyük bir zat idi. Ve kendi zamanının hayırlı insanlarından idi. Bir defa Maharaja Cemmu Maharaja'sı kendisini davet etti. Siz Cemmu'ya gelerek benim için dua edin. Fakat inkar etti, kabul etmedi ve dedi ki eğer dua yaptırmak istiyorsan buraya gel. Ben sana niye geleyim? Eğer Allah ile alaka olursa o kadar insan, ne kadar büyük insan olursa olsun, insan ondan korkmaz. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam'dan önce insanlar kendisini ne kadar severlerdi Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı ve kendi iddiasından sonra onların durumu nasıl oldu? Bunun zikrini yaparken Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh'u beyan etti. Bakın, Birahin-i Ahmediye'nin şöhretini göz önünde bulundurarak biz diyebiliriz ki yüz binlerce insan kendisini severlerdi. Birisinin şehadeti dahi vardır. İddiasından önce vefat etti. Yani Hazreti Sufi Ahmet Can radıyallahu anh ki daha zikri daha önce dahi geçmiştir. Maharaja dediydi ki dua yaptırmak istiyorsan buraya gel. Sufi Ahmet Can Ludhianvi radıyallahu anh iddiasından önce Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan zikrederek der ki daha önce birkaç defa dinledik bir şiiri vardır. Bütün hastalar seni görmektedir. Sen Allah aşkına Mesih ol. Bu Veliullah'ın bir gözüydü. Uzağı görebilen. Hazreti Sufi Ahmet Can Veliullah bir Veliullah idi. Gözü uzağı görebiliyordu. Gördü ki Mesih Maud Aleyhisselam Mirza Gulam Ahmet'dir. İster iddiası var mı yok mu? Fakat diyebiliriz ki gözü o kadar uzak göremeyenler dahi zannederlerdi ki İslamiyet'in necatı kendisinin elindedir. Fakat silah kendisi eline verilince İslamiyet'i zafere ulaştıracaktı. Düşmanı yenilgiye uğratılacaktı. Abi hayat kendisine verilince çok ilah sahibi kimseler kendisinde nefret etmeye başladılar ve dediler ki biz altın zannettik, yazık o da bakır çıktı. Böyle binlerce insan, yüz binlerce insan kötü zanda bulunmaya başladılar. Hatta biyet ilanı yaptığı zaman ilk gün yalnız 40 kişi cemaate girdi, biyet etti. Yüz binlerce insanın ihlası vardı. Eski insanlar anlatıyorlar, Müslim Maud radıyallahu anh diyor. Nasıl büyük ulemalar derlerdi ki İslamiyet'in hizmeti bu zat yapabilir. Ve kendisine gönderilirdi insanlara. Hatta Mevlevi Senaullah Bey yazmıştı. İbrahim yayınlanması üzerine ben Mirza Bey'in ziyareti için yayan gittim Kadiyan'a. Ve Mevlevi Muhammed Hüseyin Batalevi sonunda muhalif oldu. O dahi yazdı. 1300 sene esnasında hiçbir kimse İslamiyet'e bu zat kadar hizmet etmemiştir. Bugünlerde dahi değişik sözde İslami televizyon kanalları vardır. Bununla alakalı olarak çok söz söylerler. O zaman ihtiyaç vardı fakat daha sonra el yazı bile yozlaştı. Fakat asıl bu insanların kalpleri kördür. Ve Allah-u Teala kendisini altın yaptı, onu bunlar bakır zannederler. Yücelerin fiili şehadetine göreceğine onlar kendi nefslerinin karanlıklarına batmışlardı. Ve az bilgili olan Müslümanları dahi saptırırlar. Yüce Allah bunlara akıl versin. Bir defa Darul Beyt Ludhiana'dan zikri geçti bir şura sırasında 1931 senesindeki şurada Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh orada temsilcilere dedi ki bence bu pek önemli bir konudur. Darul Beyt Ludhiana konusu. Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam özellikle bundan bahsetmiştir. Ludhiana'ya Bab-ı Lud demiştir. Orada Deccal öldürülecek ve gaybi haber verilmişti. Deccal orada son erecek. Böyle bir yer için Kadiyan'dan biyet almak için Mesih Maud aleyhissalatü vesselam oraya kadar gitti. Cemaat o yere çok önem vermeli. Hazreti Halife, birinci Halife radıyallahu anh kendisine senden biyet almak için ricada bulundular. Dedi ki burada değil. Sonra Ludhiana'da biyet aldı kendisinden. Oradaki Pir Ahmedcan merhum Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın iddiasından önce vefat etmişti. Öyle insanlar denedi ki Allah-u Teala onu iddiasından önce kendisine inanmayı nasip etti. Daha önce de zikri geçmiştir. Kendi vefatı zamanında bütün ailesini topladı. Ve dedi ki Hazreti Mirza Bey Mesih olduğunu iddia edecek. Siz hepiniz inanın ona. Onun bütün ailesi inandı. Pir Manzur Muhammed ve Pir İftihar Ahmet kendi oğullarıdır. Ve birinci Halife radıyallahu anh'ın karısı onun kızıdır. Müslüme o diyor ki benim niyetimdir ki o oraya giderek bir harita çıkarılsın. Ve biyet yerinde ayrı bir yer ayırılsın ve orada iz yapılsın. Ve orada bir celsa yapılsın, toplantı yapılsın. 40 insanla birlikte orada biyet almıştı Mesih Maud aleyhisselam. Onların isimleri orada yazılsın. Ludhiana'nın evi şimdi Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaatin elindedir. Cemaat nasıl yapıyor ben şu anda bilemiyorum. Fakat biz onu öğreneceğiz. Onu mutlaka bir hatıra haline getireceğiz. Anıt yapacağız. Sonra Müslim radıyallahu anh bir yerde der ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüya gördü. Kendisinin önünde bir üzüm getirdi cennetten. Ve dedi ki Ebu Cehil itindir. Bunun tabiri şuydu. Onun oğlu İkrama cennete girecek. Aynısı oldu. Sonra olaydan bahsetti. Yüce Allah Ebu Cehil'in oğlunu öyle iyi yaptı ki din için en büyük fedakarlıklarda bulundu. Bir savaş esnasında Müslümanlar çok zorlukla baş başaydılar. Hristiyan askerler ok atarlardı Müslümanların gözüne ve sahabeler şehit olurdu. İkrim'e dedi ki ben bunu göremiyorum. Ebu Cehil'in oğluydu. Ve kendi kumandanına dedi ki sen bana izin ver. Ben bunlara saldırayım. Ve 60 cesurlarıyla birlikte onların merkezine saldırı yaptı düşmanların. Ve o kadar şiddetli bir şekilde saldırdı ki kumandan oradan kaçmaya mecbur oldu. Ve bütün askerler darmadan oldular. Öyle cesurane bir şekilde savaştılar ki İslam Müslümanlar oraya geçince ya hepsi şehit olmuştu yahut da çok yaralıydı. Hazreti İkrim'e radıyallahu anh dahi çok yaralıydı. Adamın birisi su ile gitti birlikte ve önce İkrim'e su vermek istedi. Fakat baktı ki Hazreti Süheyl Ömer suya bakıyor. Ona dedi ki önce Süheyl'e su ver sonra ben su içeceğim. Ben diyemem ki benim kardeşim yanımda kalsın susuz ve ben su içeyim. Süheyl'in yanına geçti. Onun yanında Haris bin Hişam yaralıydı. Süheyl dedi ki önce Haris'e su verince. Haris'e geçti vefat ettiydi. Sonra geldi Süheyl'e geri gitti o da vefat etmişti. Sonra İkrim'e geri döndü ve onun ruhu dahi göçmüştü vefat etmişti. Şimdi bu İkrim'e Ebu Cehil'in oğluydu. Eğer adamın birisi yaramaz olursa, dinsiz olursa ve yalancı olursa kim diyebilir ki onun oğlu dahi aynı şekilde olacak. Fakat Yüce Allah'ın kelamında öyle şehadetler olur ki onun doğruluğunu açığa vurur. Ve eğer şehadet olmasa onu ona kabul etmememiz lazım. Kabul edilmeye değer olmaz. Bunda ders şudur, Allah-u Teala'nın gaybi haberleri nasıl tamamlanır? Halbuki bir rüya gördü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çok perişan oldu. Bu nasıl olabilir? Ebu Cehil cennete girsin ve ben ona üzüm vereyim. Bundan murat buydu, bir salkım vereyim. Asıl buydu, onun oğlu Müslüman olacak ve İslamiyet için büyük bir fedakarlıkta bulunacaktı. Hazreti Müslim Evud radıyallahu anh diyor ki Hazreti Mesih Mevud aleyhissalatü vesselam ben bu gaybi haberinde Müslim Evud'un gaybi haberinde diğer gaybi haberleri gibi birçok şehadet vardı. Öyle bir şekilde ki insan Kadiyan'daki insanlar dahi kendisini tanımıyordu. Böyle bir gaybi haber verdi. Kadiyan'daki birçok yaşlılar anlattılar. Biz kendisini tanımıyorduk. Biz hani derdik ki Gulam Murtaza Bey'in bir tek oğlu vardı. Adı Mirza Gulam Kadir'dir. Öyle bir insan kendisi adı bilinmeyen birisi olursa onun köye vatandaşlar kendisini tanımadılarsa o bir gaybi haber verir ve der ki Allah-u Teala kendisine evlat verecek, yaşayacak ve onun oğulları arasında bir oğul olacak ki dünyanın kenarına kadar şöhret bulacak ve onun vasıtasıyla onun tebliği de dünyanın dört köşesine ulaşacak. Kimdir ki kendisi böyle bir şey uydurabilirsin? Sonra dedi ki o oğlu üçü dörde çevirecek. Bunun anlamı şuydu. Bu gaybi haberinin dördüncü senesinde doğacak. 1886 senesinde gaybi haber verdi ve Müslim Evud radıyallahu anh diyor ki ben 1989 senesinde doğdum. Ve Hazreti Mesih Mevud aleyhisselam 23 Mart 1889 senesinde ilk biyet aldı. Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu gaybi haberin bir cemaat, bizim cemaatimizde ve dışarıda da çok şöhret vardır. Ve genellikle soru sorulurdu. O oğul kimdir? Müslim Ebu Radiyallahu anh diyor. Gaybi haberinde onun adı Mahmud zikredildi. Onun için tefaul olarak, bereket olarak Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam benim adımı Mahmud koydu. Ve Beşir-i Sani dahi adı vardı. Onun için benim tam adım Beşiruddin Mahmud Ahmet koydu. Evlad olmak ve yaşamasına gelince bu dahi tamamlandı. Bir oğlunun adını Mahmud koymak dahi nasip oldu kendisine. Fakat dünya bekliyordu. Bu gaybi haber hangi oğul içindir? Ben bugün bunu anlatmak için Ludhiana'ya gittim, geldim. Ludhiana'ya gittiydi. Ludhiana ile birlikte cemaatin birçok şekilde alakası vardır. Ludhiana'nın önemi, tarihsel önemi çoktur. Cemaat ile birçok yönü vardır. Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselam ilk biat bu şehirde aldı. Bir alaka bu. Sonra kendisinden sonra Mevlana Nuruddin radıyallahu anh birinci halifesi oldu. Ve o Ludhiana'da evlendi. Hazreti Munshi Ahmed Jah'ın evinde ikinci alaka. Ve bu gaybi haberde bir oğuldan bahsedildiydi. O da Müslim Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın öyle bir karısından doğdu ki o Ludhiana'da dahi kaldı. Hazreti Müslim o diyor ki ben hatırlıyorum. Çocuklukta ben burada dahi kaldım. Ben o zaman o kadar küçüktüm ki o zamanın özel bir hadisesini anlamıyorum. Çünkü ben 2-2,5 yaşındaydım. Fakat o yaşta dahi ben bazı şeyleri insana hatırlamıyorum fakat yine de beyan ediyor. Diyor ki bir olaydan bahsedebiliyorum. O da şudur ki bizim kaldığımız ev bir yolun kenarındaydı ve düzgün bir yoldu. Ben dışarı çıktım ve küçük bir oğul dışarıdan geliyordu öbür taraftan. Bana gelerek bir ölü bir hayvan benim üzerime attı. Ben ağlayarak evime geri koştum. O pazarın pazarı hatırlıyorum. Pazar düzgündü. Şimdi hatırlamıyorum ki hangi pazar idi o. Çarşı. Bizim ev bir köşedeydi. Ben birkaç ay burada geçirdim. Bu şehrin birçok yönden Ahmediyet ile alakası vardır bu evin. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh der ki bu şehrin büyük önemi vardır. Fakat diyor ki ben hatırlıyordum Allah-u Teala tarafından bazı şeyler ilan edilir. Onların muhalefetini mutlaka insanlar yaparlar. Ve Müslim Mevud haber, gaybi haber verildi. Lahore'da ve Gurdaspur'da haber verilmişti. Fakat muhalefet yapılmamıştı. Celsa yapılmıştı. Diyor ki Müslim Mevud radıyallahu anh buna rağmen benim ilanımdan sonra bu gaybi haber tamamlanmıştı. Niye birisi muhalefet yapmadı? Ludhiana'ya geldi. Oraya gelince diyor ki ben şehirden geçiyordum. İnsanlar sloganlar atıyorlardı. El İyazu Billah, Mirza öldü, Mirza öldü diye. Kısacası biz ondan etkilenmedik. Onlar Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem talimatını nuttuklarından dolayı böyle bir alayda bulundular. Fakat Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh'ın verdiği gaybi haber parlak bir şekilde tamamlandı. Hazreti Müslim Mevud dua etmiştir. Dua ediyorum. Ludhiana insanları Hazreti Mesih Mevud aleyhissalatu vesselam'ın kabul etme kendilerine nasip olsun ve bugünlerde muhalif olarak nara atanlar yarın sloganlar attılar cemaate girerek. Kendisinin bir sahabisi Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisi beyan eder. Mia Abdullah Sindori radıyallahu anhu dahi kendi zatında bir aşk vardı. Bir defa Kadiyan'a geldi. Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam ile mülaki oldu. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam ondan bir iş alıyordu. Onun için Mia Abdullah Sinori'nin tatili bitince ve Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'dan geri gitmek için izin isteyince Mesih Mevud Aleyhisselam dedi ki biraz burada dur. O da yine izin almak için yazdı. Fakat cevap geldi. Sana izin veremeyiz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a zikretti. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki yok, burada kal daha. Yazdı. Ben gelemeyeceğim. Bunun üzerine onu işten çıkardılar. 4 yahut 6 ay. Ne kadar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam orada kalmasını söylediyse orada kaldı. Sonra geri dönünce mahkemede çalışıyordu. Mahkeme dedi bir onu işten çıkaranın hakkı yoktu ki bunu işten çıkarsın. Tekrar işe alındı. Ve geçen ayların, Kadiyan'da geçirdiği ayların maaşı dahi kendi eline verildi. Aynı şekilde başka bir örnek verdi. Munşi Zafer Ahmet Kapur Talvi'nin ile olayı. Hazreti Müslim o diyor ki ben o yolculuktaydım. Yolda Mia Ataullah Bey vekil bana anlattı. Bu olay El Hakım'da dahi 1934 senesinde yayınlanmıştır. Hazreti Müslim Avud radıyallahu diyor ki ben Munşi Bey'in kendi kelimelerinde onu beyan ediyorum. Diyor ki ben mahkemede çalışıyordum. Bir defa ben Kadiyan'a geldim. Üçüncü gün ben izin istedim. Hazreti Nesim Aleyhisselam dedi ki biraz kal. Sonra tekrar istemedim. Dedi kendisi bana söyleyecek. Bir ay geçti aradan. Burada defterler benim elimdeydi. İşte durdu. Ve sert mektuplar gelmeye başladı. Burada durum böyleydi ki o mektuplar hakkında vahime dahi yoktu. Ben unuturdum her şeyi. Mektuplar geliyorsa gelsin. Öyle bir lezzet vardı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinde. İşim yok olacak diye korkmuyordum. Sonunda çok şiddetli bir mektup geldi, sert. Ben o mektubu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne koydum. Oku dedi ki, yaz ki ben gelemeyeceğim, gelemeyeceğim. Ben aynısını yazdım. Bir ay daha geçti. Bir gün dedi ki kaç gün geçti aradan. Sonra Mesih Maud Aleyhisselam kendisi saydı ve dedi ki şimdi geri git. Ben gittim ve Kapur Talaya gidince Lala Harçand Dat hakim vardı, evine gittim. Aynı yerde ben mahkemede çalışıyordum. Karar nasıldı diye öğrenmek için. Beni işten çıkardılar mı? Onun evine gittiğim zaman dedi ki Munşici sen Mirza Bey senin gelmene izin vermemiş olacak. Öyle mi? Ben dedim ki evet efendim. O zaman hakim dedi ki onun emri mukaddemdir. Üstün tutulacak. Hazreti Müslim Ağabey diyor ki Mia Ataullah Bey'in rivayetinde yanlışı kadar vardır. Munşi Bey dedi ki Mesih Maud Aleyhisselam dedi yaz ben gelemeyeceğim. Ben aynı kelimeler yazdım ve mahkeme ve hakime yazdım. Müslim o diyor ki böyle bir taifeydi. O kadar aşk vardı onların kalbinde. Ki bizim gözlerimiz şimdi biz utanamayız. Cemaatimizde ne kadar zaaf olursa olsun, ne kadar gaflet olursa olsun eğer Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam eshabları bizim gözlerimizin önünde örnekler ileri sürerlerse biz onların önüne bu taifenin örneklerini ileri sürebiliriz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın örneklerini dahi en güzel işlerini söylerlerse biz de bu eshablarını onların önüne koyabiliriz. Ve Hazreti Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam buyurmuştur. Ben diyemem ki benim ümmetim ve Mehdi arasında ne fark vardır? Asıl öyle insanlardan dolayı söylemiştir. Bu öyle insanlar dediler ki Ebu Bakir radıyallahu anhu ve Hazreti Ömer radıyallahu anhu ve Hazreti Osman radıyallahu anhu ve Hazreti Ali radıyallahu anhu ve diğer eshab rizvanullah aleyhim gibi her çeşit fedakarlık yapan insanlardı. Ve Allah-u Teala yolunda her çeşit eziyetlere girmek için hazır idiler. Birinci Halife radıyallahu anhu hazretlerini görün. Allah-u Teala onu kendisi cemaate bir yer vermişti kendisine. Ben onun ismini söylemedim. Yoksa onun özürleri çok hayret vericidir. Kadiyan'a geldi. O zaman Beyra'da kliniği vardı ve iş çoktu. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam geri gitmek için izin isteyince Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki, ne gideceksin? Sen burada kal. Sonra 1. Halife radıyallahu anh iş malzeme almak için de kendisi gitmedi. Başkasını gönderdi ve Bera'dan kendi malzemesini istedi. Bu fedakarlıklardır ki cemaatleri Allah katında mümtaz yaparlar. Ve böyle bir iştir ki bunu elde etmek için her insan çaba sarf etmeli. Yalnız felsefilercesine iman insanın işine yarayamaz. İnsanın işine yarayan öyle imandır ki içinde aşk ve sevgi olsun. Felsefi ne kadar sevgi iddiasında bulunursa bir delilden başka bir onun değeri olmaz. Çünkü doğruluğu kalp gözüyle değil, yalnız akıl gözüyle bakmış olur. Fakat akıl gözüyle değil, kalp gözüyle Allah-u Teala tarafından gelen doğruyu görürse hiç kimse kendisini aldatamaz. Onun için ki dimağ bakımından felsefe ortadan kalkar ve kalpten doğru sevgi çıkar. Allah-u Teala bize kalp gözüyle zamanın imamını tanımamızı ve ona bağlı kalmamızı nasip eylesin. Daima şairullahi tanıyanlar olalım. Ve hiçbir zaman şeytan bizi aldatamasın. Namazdan sonra ben bir gayb cenazeyi okutacağım, kıldıracağım. Bir derviş Mevlevi Hurşid Ahmet Prabhakar Çodri Nawab Din'in oğlu 1828 Temmuz 2015 senesinde 94 yaşında vefat etti. İnnillahi ve inna ileyhi raciun. Lalpur bugünlerde Faisalabad olarak adlandırılır. Onun bir köyünde doğdu. Doğuştan itibaren Ahmediydi. 1936 senesinde ilk defa 15 yaşında Kadiyan'a gitti. Mübarek Camii'nde 2. Halife radıyallahu anh'ın meclisine katıldı. Dönüş parası yoktu. Yayan geldi. 95 kilometrelik mesafe. 19 yaşında vesiyet nizamına girdi. Ve Müslim Ebu'da yazdı. Ben Tehrike Cedid'e 1936 senesinde zamanı bitiyor. Ben o zaman talebeydim. Şimdi ben para kazanmaya başladım. İstisnai olarak bana izin verilsin. Ben de Tehrike Cedid'e gideyim. Müslim Ebu radıyallahu anh kendisine ve diğer öğrencilere şimdi para kazanmaya başlayanlara Allah Müslim Ebu izin verdi. Sonra Mevlevi Hurşid Ahmet Prabhakar Sindh bölgesinde dahi eyaletinde cemaatin tarlalarında görev yaptı. 1947 senesinin başında hayatını vakfederek Kadiyan'a geldi. Aynı sene Pakistan, Hindistan ikiye bölündü. Ve onun neticesinde derviş olmak nasip oldu kendisine. Sabır ile derviş olarak kaldı. Muballı UP eyaletinde davet-i tebliğ görevini yaptı. Tebliğden Kadiyan'a geri geldikten sonra Talim-ül İslam Lisesi ve Madrasa Ahmediye'de hocalık yaptı. Nizarat-ı Davut Tebliğ'in gözetimi altında 3 sene Hintçe'yi öğrendi. Ratan, Boşan ve Prabhakar 3 diplomayı aldı. Veda, Bible, Gita ve Guru Granth'ı çok okurdu. Hindu dini, Sikhizmi ve Hinduizmi, Sikhizmi, Hristiyanlık konusunda birçok kitap yazdı. Badr Kadiyan adlı gazetede makaleleri yayınlandı. 1952 senesinden beri gazete o zaman yayınlanmaya başlamıştı ve 2013 senesine kadar bu işi yaptı. Yani bu makaleler 63 seneye kadar uzanıyor. Diğer Mişkat, Rahi İman ve diğer gazetelerde dahi makaleleri yayınlandı. Diğer ülke gazetelerinde dahi makaleleri neşredildi. Hind Samaçar, Milab, Kaşmir'in gazeteleri vardır. Merhumun bir kitapçası Hindistan Hükümeti ve Ahmedi Müslümanlar 1963 senesinde Davut-u Tebliğ tarafından yayınlandı ve çok makbul oldu. Kendi konuları ve nazımları, şiirleri çok yüce olurdu. Dördüncü Elife radıyallahu anh dahi kendisini çok methetti. Ve okumakla insan okuyabilir ki kalpten çıkar, bilgisel konular olur. Hiçbir insanına muhtaç olmayı sevmedi. Kendi işini kendisi yaptı. Bilgisel iş yaşında çocuklarla birlikte tarla sürerdi ve hayvanları yetiştirirdi. Para kazanında kendi evini yaptı ve cemaat evini encümene geri verdi. Büyük bir örnektir bunun. Çok büyük hastalık esnasında dahi namaz eda etti camide. Doğru rüya gören bir zattı. Halifelere yazardı. Vefatından önce küçük oğlu İbrahim'e öleceğini söyledi. Ve sonra hatırlattı. İki defa evlendi. Birinci defa Alem Bibi ile evlendi. Bir oğlu vardır Münir Ahmet Pakistan'da. İkinci defa 1956 senesinde Ayşe Begüm ile Abdurrazak'ın kızı ile evlendi. Karnatık eyaletinden 5 erkek ve 3 kız verdi bu bayandan. İsrail Ahmet, Krişan Ahmet, İbrahim Ahmet ve Şekil Ahmet ve Mahmud Ahmet cemaatin hizmetçileridir. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükselsin ve onun evladının nesillerine dahi hilafete bağlı kalmayı kendilerine nasip eylesin.
Elhamdülillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ